Anksiyeteli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bu haftaki sevgili konuğumuz, değerli Batu Akdeniz. Abi hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz?
Çok böyle dede gibi açtım programı ama değerli, kıymetli ve...
Ben de hiç bozmadım. Dedeleri severim abi. O yüzden ben de direkt devam
Abi vakit
ettirmek
ayırdığın
istiyorum.
için teşekkür ederiz. Sen neler yapıyorsun?
Ne
Nasıl
demek?
gidiyor hayat? Nasıl
Ya ne
geçiyor
yapayım
günler?
ben? İşte geçen hafta anneannemi kaybettim. O yüzden birazcık sıkıntılı bir
Başın
dönem
sağ
benim
olsun.
için.
Başın
Çok
sağ olsun.
teşekkür
Sağ olsun.
ederim. Çok çok sağ olun arkadaşlar. Ama şimdi iyiyim. İşte yeni bir albüm üzerinde çalışıyorum şimdi, onu kaydediyorum. Onun koşturması içerisindeyim. İşte yılbaşından sonraki tatil döneminde de çalıştım bol bol. Yarın tekrar stüdyoya döneceğim. Bugün pazar arkadaşlar, bu arada dinleyenler için söyleyeyim.
Süper.
Şu an dönemiyorum o yüzden. Yoksa beni polis yakalıyor.
Tabii.
Öyle şeyler.
Olabildiğince kayıtlara evden devam edebilmek falan.
Tabii aynen. Mümkün olduğu kadar. Teknolojinin imkan verdiği kadar.
Anladım.
Verimli bir dönem oluyor mu Batu senin için bu karantina muhabbeti?
Evet, verimli oldu çünkü çok şarkı yazdım. Hani gerçekten eğer böyle bir dönem olmasaydı bu kadar fazla şarkı yazmaya herhalde zamanım olmazdı. Psikolojik olarak da bence şu an çıkarttığım şeyleri çıkartmazdı. Daha farklı bir şeyler olurdu artık. Nasıl bir şey olurdu bilmiyorum ama. Tabii yani ama şey gibi de Nil Kara İbrahimgil gibi de işte kozamıza döndük ne güzel oldu falan diyecek kadar da hayata ponçik bakan bir insan değilim ben. Baya kötü tatsız bir dönemdi o yüzden. Yani beterin beteri var tabii ama şikayet etmek de bazen insanı rahatlatıyor tabii bütün dünya için. Özellikle müzisyenler için, müzik sektörüyle ilgili insanlar için çok zor bir dönem.
Evet.
Evet.
Abi, başlamadan önce hani çok yönergeli gitmiyor programımız. Çok öyle belirlediğimiz standart sorularımız yok. Genellikle
Ne güzel. En
bir tane
güzeli.
falan var yani. Ama böyle genellikle aldığımız konu müzik hayatına nasıl başladığıyla girişiyoruz. Senin de işte Ankara'dan başlayan bir hikayen var. Bu arada ben de Ankara'dayım, Ankaralıyım. Onu
Süper.
bir dinlemek isteriz. Yani müziğe nasıl başladın? Seni teşvik eden şeyler neydi? Sakarya'daki o İngilizce müzik yaptığın zamanlardan gelen o hikayeni bir dinlemek isteriz ya.
Çok iyi tabii abi, zevkle zevkle anlatırım. Bir saniye, şurada mikrofon ayarı ile ilgili çok ufak bir şey yapacağım. Yani şöyle anlatayım, şöyle başlayayım ben. 5 yaşındayken dedem bana bir org almıştı. O zamanlar hep dışarı çıkıp çok uzun yürüyüşler yapardı biz küçük Esat'ta otururken. O zaman aldığı org ile ben reklam müziklerini çıkarmaya başlamışım. Aslında o şekilde bir yeteneğim olduğunu fark edip beni bir müzik korosuna yazdırdılar. Ben de 5 yaşından 11 yaşına kadar yanılmıyorsam oraya gittim. Orada çok sesli eserler sergiliyorduk, söylüyorduk. Ama sonra Fenerbahçe ve futbol daha benim için cazip gelmeye başladı. Fenerbahçe'nin de iyi olduğu bir dönem vardı. Burada yaşı yetmeyen arkadaşlar için ben söyleyeyim, podcast dinleyen. O dönem çok fazla müzikle ilgilenmedim. Hatta bayağı Serdar Ortaç falan dinlediğim bir dönem bile var. Böyle şok edeyim herkesi. Fakat geçen aslında Instagram'da da bir paylaşım yaptım. Belki görenler olmuştur. Orada da söyledim. Bir arkadaşım bir gün Tunalı'ya giderken hadi beraber gidelim, ben gitar kursuna yazılacağım dedi. Ben de abi sen git ya, ben ne yapayım gitar kursunda falan dedim. Sonra ya gel oradan gideriz işte nereye gidiyorsak falan dedi. Tamam dedim, ben de eşlik edeyim sana. Gitar kursuna bir gittim. Oradaki hoca Serkan hocamız. Buradan selam göndereyim ona da. Dedi ki oğlum sen de başla bak, hani liseye yeni başlamışsın. Değişiklik olur senin için de. İyi hadi ulan dedim kendi kendime, ben de başlayayım. O zamandan beri bırakamadım. Öyle bir dönem oldu.
Çok
Aslında
iyi.
benim müziğe başlayışım tabii ki dedemin bana aldığı org inanılmaz değerli ama asıl benim rock müzikle ilk tanışmam o. Bir de şeyi hatırlıyorum çok iyi. Koro'ya giderken It's My Life çıkmıştı. 2000 senesiydi. O da beni çok gaza getirmişti. Yani bütün kanallarda, televizyon kanallarında dönüyordu. Çok güzel şarkıdır yani, ben hala acayip severim. çok özeldir benim için. Galiba bizim jenerasyon için çok özel.
Evet.
Her zaman bence de öyle.
Demeden öyle.
Evet. Evet.
Gerçekten ilginç bir gaz durumu var o parçanın. Ben de böyle geçen İnanılmaz. Bir nostaljik bir şeyler vardı bir televizyon kanalında. Böyle arkaya İsmail Elf'i koymuşlar. Böyle bir anda şey oldum yani. O hani boyna plastik şeyler kızlar.
Evet,
işte
evet,
plastik gibi ama o döneme gittim yani tekrar. Oo falan diye.
Ya çok acayip. Çok acayip abi yani. Hani hala fresh. Hala çok taze duyuluyor. Çok acayip bir sound'u var. Acayip bir şeyi var şarkının. İnsanı yakalıyor anında.
Evet.
Şu an çıksa yine hit olur yani. Öyle bir şarkı. Garip evet, bir şarkı evet. Yani.
Kült olanlardan.
Kesinlikle öyle.
Evet, abi, Heavy Sky macerası nasıl başladı abi? Yani gitar kursuna gittin. Yine o grup arkadaşıyla mı başladı? Genelde öyle oluyor bu işler ama.
Abi şöyle oldu o da hemen çok kısa onu da özetleyeyim. Gitar kursunu ben 2-3 sene sonra bıraktım. Çünkü hani artık kendi kendime devam edebilmeye, yetebilmeye başladım kendi kendime. Evde çalışarak da. Gitar kursuna gitmeden o aralığı kapatabilirim gibi düşünmeye başladım. Bir de üniversite sınavına falan artık girecektim. Üniversiteyi ben Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. Gazetecilik bölümünü. Sanki çok yani acayip istiyormuşum. Sanki bir Acun Ilıcalı çıkacakmış gibi içimden. Öyle bir şey olmadı ama. Ben ister miydim? Belki evet ama olmadı. Ben o dönem dersleri hiç takip edemiyordum. Çünkü artık yani 18-19 yaşındasın ve çok heyecanlanıyordum müzik dinlerken. Artık diyordum ki hani artık kendim bir şeyler yapmak istiyorum. Sahneye çıkmak istiyorum. İçimdeki gazı bir atmak istiyorum diye. O dönem İngilizce şarkılar yazmaya başladım. Sonra bir tane bar grubu kurduk. İşte o yayının başında bahsettiğin Sakarya'daki İngilizce sözlü rock olayı. Çok güzel hikaye bu arada. Nereden duydun abi? Süper o. Tolga mı anlattı?
Yo.
Yoksa bir yerde mi okudun?
Biz araştırmalarımızı yapıyoruz konuklarımızla.
Vay bravo ya gerçekten. Ay bu çok şey yani bu inside yani hani ben de belki bir iki röportajda en fazla bahsetmişimdir. Çok hoşuma gitti sen söyleyince abi. Yani şöyle bir bar grubu kurduk. O dönem Heavy Sky yoktu ama Heavy Sky'ı oluşturacak 3 kişi biz oradaydık. Davulcu Hakan, gitarcı Çağlar ve ben. Bar grubunu da İşte çok uzağız yani Ankara'nın, Türkiye'nin gerçeklerinden çok uzağız. Tabii bizim için hala 1970'ler, 80'ler devam ediyordu 90'lara dönemde. İçimizde. Yani hala da devam ediyor da o zaman bir ayrı devam ediyor. Ayrı bir dünyadaydık. Sonra bir iş bulduk. Yani ne derler işte İngilizler, Amerikalılar gigi kapmak gibi bir şey. Bir tane iş bulduk. Orada Sakarya'da Yolcu Bar vardı.
Evet.
Bir de Riot Bar vardı. Riot diye okuyordu ama herkes. Çünkü abi o bara Riot diyemezsin. O bar Riot. Yani o öyle bir bar. Anladın mı? Yani mümkün değil yani. Orası Riot. Ondan sonra orada biz açılışında çaldık. Çok iyi hatırlıyorum. Joe Bonamassa çaldık. Bayağı da iyi çaldık abi. Yani hani amatör bir grubuz ama hiç fena değiliz yani. Oldu da bir şeyler. İyi çaldık. Şarkı bir bitti abi. İçerisi tıklım tıklım. Abi bir tane alkış yok.
Eyvah.
İnanamazsınız ya. Yani.
Çok fena.
Oo çok kötü. Yani her gece bir savaş veriyorduk resmen. Sonra
bu repertuardan kaynaklı bir savaş mıydı yani?
Tabii direkt yani biz hani ya orada mesela şöyle söyleyeyim size senden daha güzel çalmak mesela Pink Floyd çalmak gibi bir şeydi yani orada.
Tabii.
Hani, o kadar şey kalıyordu iş yani ben Duman'ı da çok severim de hani artık bayağı farklı garip şeyler çalıyorlardı diyelim diğer gruplar. Mecbur kalıyorsunuz işte hani bir mekanda devam edebilmek için. Maalesef işte artık durumlar biraz değişmişti ki bu bahsettiğim 2011-2012 senesi. Ve Ankara'da işte hep Rock City falan olmaktan övünür ya. Nah Rock City yani. Bir şey yok. Ben direkt yani neyse o mekandan biz atıldık. En son arada Coco Jumbo çaldılar. Biz Free ile bitirmiştik. All Right Now'la. Sonra biz bitirdik abi şarkıyı. Coco Jumbo girdiler. Millet kopmaya başladı. Ki biz bir daha çıkamayız yani. İkinci yarıya çıkamayacağız. İkinci yarıya çıkamadık abi. Orada Cem abi vardı. Basçı Cem abi. O da oranın müzik işlerine bakıyordu. Ne yapacağız abi, ne zaman çıkalım dedik. Çıkmayın abi dedi.
Direkt göndermiş.
Neyse yani artık aynen gönderdiler bizi. Buradan Cem abiyle sevgi ve saygıyla hatırlamadığımı buradan da iletiyorum eğer bir yayını dinliyorsa. Her neyse. Sonra ben artık dedim ki ben kendi şarkılarımı yapacağım. Şimdi konuyu da çok bu podcastlerde hep konuşuyorlar diye ben böyle cesur cesur uzun uzun anlatıyorum da umarım sıkılmıyorsunuz.
Aslı abi bak keyfine. Abi, bu arada uzun uzun anlat.
Süpersiniz. Ben dedim ki kendi şarkılarımı yazacağım artık. Sonra Harry Sky oluşmaya başladı. İşte benim İngilizce yazdığım şarkıların ardından böyle bir durum başladı ve o grupta olan iki arkadaşımla birlikte Harry Sky'ı kurduk. Sonra bas gitara Mehmet geldi. Sonrasında ritim gitara Umut geldi bizim son dönemimizde falan filan. Bu şekilde başladı. Kendi şarkılarımızı yazdık. 2-3 sene sonra da ilk albümümüz Dreamer çıkmıştı 2016 senesinde. Hı
hı. Ya peki şeyi hatırlar mısın abi? O eski Sakarya'nın Sakarya olduğu zamanları. Ben hatırlayamıyorum çünkü
yok,
o zamanlar...
Yok ben yetişemedim.
Evet.
Yok aynen.
Ben de yetişemedim.
Yok çok abi yani...
Üzülüyordum
yani. Bahsedilen bir dönem var. Ya 2000'lerin başı sanıyorum Sakarya güzelmiş. Asıl işte 70-80'lerde Ağbar o Filistin Caddesi'ndeki şu an Manhattan olan barın eski hali Dorian Gray onlar falan çok inanılmaz hatırlanıyor. Sakarya'dan da çok öncesi onlar. Asıl benim yakalamak istediğim dönemler onlar yani. O zamanlar işte gece Süleyman Bağcıoğlu'nu çalıp onu izlemeye işte Teoman'ın İstanbul'dan geldiği falan hani Süleyman abi izlemeye geldik diye öyle dönemler yaşanmış ama tabii bir daha yaşanmayacak şeyler biz hiçbirimiz yakalayamadık şu an bu konuşmada olan.
Evet evet yani ben de çok uzun bir dönem üniversiteden önce Hatay Sokak'ta çalışıyordum.
Aa süper neredeydin?
Abi ben orada batan bütün dükkanlarda çalıştım.
Müzik dükkanları. Evet.
Orada
şu bir tane köşede vardı bir tane kafe ve hem kafe hem de şey gibi olan.
O proje tutmadı ya. O başka bir evet. Arkadaşların projesiydi. O da tutmadı tabii ki. İşte ben daha eskiden işte çalgı müzik varken orada çalışıyordum. Sonra majöre girdim. Sonra melomaniye girdim falan. Oralarda böyle şey oluyordum. Yani o dönemde böyle bir yani yine iyiymiş diyorum aslında ya o dönemlerde. Yani bundan
tabii, bir tabii.
5 sene, 5-10 sene öncesinden bahsediyorum. 5-7 sene, 10 sene değildir de. O dönemlerde yine Ankara için fena değilmiş. Şimdi yani Hatay Sokak'ta esnaf sinek avlıyor falan yani bayağı.
Kesinlikle. Götürüm. Kesinlikle çok zor. Evet. Çok zor.
O bizdeki özgür şeyde hani Eskişehir Kütahya muhabbeti anlatılır ya hep. Kütahya'da da işte bir tane bar vardı falan. Eskişehir'e Kütahya çok yakın birbirine. İşte bir tane bar vardı. Bayağı böyle tıklım tıkış oraya öğrenciler geliyordu. İşte rock müzik yapabiliyorduk. Ama böyle vokal yani vokalin şurasında birisi varmış falan. Öyle bir konser salonu falan. Bu Sakarya İstanbul muhabbetleri falan da Ankara muhabbetleri falan onun gibi sanırım.
Bu arada yakın Sakarya bayağı. Dediğimiz Sakarya Caddesi. Ya şehir olan
tabii, Sakarya aynen. Değil. Dinleyenler için.
Bir yanlış anlaşılma evet, olmaması o, için.
Çünkü şey şu an ben yeni aydınlandım mesela. Acaba diyorum Riot diyor bu herif. Radyo Pop vardı Sakarya'da falan. Diye. Saçmalamaya başladım. Teşekkür ederim açıkladığın için.
Yani bir çay şat.
Deyip böyle her yere konu çekilebilir. Açıklaman güzel oldu abi. Ya, devam edin bu arada bölmeyelim.
Sakarya evet. Çok şeydir ya. Kült'tür Sakarya Caddesi yani öyle diyelim. Hı-hı. Cadde diyelim bundan sonra. Hani ne bileyim biz de biraz fazla Ankaralı girdik herhalde Batı'yla bir araya.
Yok ben bu arada evet, işte Manhattan, İftir, Pasajdır, 2012'ler, 2013'ler az gitmedik oraları. Biliyorum o dokuyu.
Adam
tanıyorum.
Biliyor, adam...
Yani Süleyman Bağcıoğlu denince, Akın Bağcıoğlu denince oğlu bizi çok şey tınlıyor bende de. Ben de diyorum... Sakarya'ya da mı gidiyordu adamlar o dönem acaba Ankara'dan falan diye böyle bir iyice bir
Sakarya'da böyle underground bir rock camiası varmış.
Evet. Yani o bir Eskişehirli'ye İstanbul'da yaşayan bir Eskişehirli'ye çok fazla geldi. Muhabbet siz devam edin abi.
Abi gayet iyiydin hiç bozmadın sonuna kadar. Teşekkür ederim.
Dün buraları silmişler falan. 30 saniye. Tabii, tabii. Mutlu abi her şey yolunda falan.
Neyse iyi oldu yani silmek kolay. Ben buradan baktım şimdi. Sıkıntı olursa sileriz.
Yok abi olduğu gibi kalır.
Evet, tamam konumuza geri dönüyoruz abi. Heavy Sky ile başladın. İngilizce kendi sözlerine kendi müziğini yapmaya başladın. Peki sonra bu Batu Akdeniz'in solo projesine geçerken o süreçte nasıl oldu? Yani buradan oraya geçiş yani Türkçe şarkılara başlaman kendi müziğini Türkçe olarak devam ettirmen. Biraz oradan devam edelim mi?
Ya aslında şöyle bir durum oldu. İnsanlar hani bir kısmı için dinleyenlerin küçük bir kısmı için de olsa hani Heavy Sky'dan bilenler için biraz enteresan oldu. Çünkü ya ben her türlü müziği çok fazla dinliyorum. Hani sadece rock müzikle hiçbir zaman kendimi sınırlandırmadım. Ya da işte sadece rock müzik de demeyeyim de ya sadece klasik rock ya da hard rockla. Yani rock'ın çok fazla kolu var. Ve artık dünyada da hani bu dertler bitti. Bütün türler entegre olmuş durumda birbirlerine. Ben de hani daha modern ve daha cesur bir şeyler yapmak istedim. Türkçe bir şey yapıyorsam. Çünkü aynısını yapsam yani benim için çok fazla anlamı olmazdı. Çünkü şey gibi gözükecek hani. Aynı şeyi bile Türkçe deniyor gibi gözükecekti. Kendi içimde de hiç bunu yani bilmiyorum tolere edemezdim, sindiremezdim kendi içime de. Hı hı. Farklı bir şeyler yapmak istedim. Bir de Türkçe müzik yazabileceğime hiç inanmıyordum. Çünkü ben çok az Türkçe müzik dinledim yani bu yaşıma kadar bile hala. Yani benim için Yavuz Çetin benim tanrılarımdan bir tanesidir. Hı hı. Onun dışında hani yani tabii ki çok sevdiğim çok iyi Türk grupları var da hani %90-95 olarak abi yabancı İngilizce müzik dinledim yani hani. Hı hı. Gavur müziği dinlediğim için çok şey yapmak istemedim o yüzden.
Peki Heavy Sky'la bu bar sahneleri durdu mu daha sonra albümden sonra yoksa albümün bir etkisi oldu mu orada? Yani çünkü yine ya yabancı şöyle, yine İngilizce yapıyorsunuz ama hani bilinen de değil. Bu sefer kendi besteleriniz falan çok daha zor bir handikap içine girmedi mi?
Ya şöyle bir şey oldu aslına bakarsan. Heavy Sky'ın yarattığı şey küçük de olsa bir kitle tarafından çok sevildi. Bir kitle tarafından hiç benimsenmedi. Çünkü çok büyük bir kitle tarafından. Çünkü bir kere İngilizceydi her şeyden önce. Hı hı. Ama mesela hala Spotify'a girip bakıyorum. Aylık 1500 dinleyicimiz falan var. Süper yani benim için hala. Çünkü 4 sene oldu. 5 sene olacak albüm çıkalı. Hala o İngilizce şarkıların dinlenmesi. Abi benim için bayağı güzel bir duygu açıkçası ya. Hı hı. Yani o zaman da biz hani dünyanın tepesine çıkacağız biz bu müzikle gibi bir idealimiz hiçbir zaman yoktu. Sadece Türkiye'den de yapılabileceğini göstermek istedik. Ve hani albüm işte İngiltere'de plak dükkanlarında sattı. Nasıl diyeyim? Brezilya'da radyolarda çaldı. Hı hı. Yani benim için çok yeterli şeyler. Hani ben o gitara ilk başlamaya giden çocuğa böyle şeyler olacak desem gayet mutlu olurdu bence. Bir de ben hani orada yeni başlayan çocuklara da bir enerji vermek istedim. Yapabilirsiniz. Yani size ne söylediklerini hani çok fazla inanmayın. Yapabilirsiniz eğer gerçekten isterseniz diye. O yüzden şeylerden değilim ben. Yani işte abi kısıtlı imkanlar işte falan. Ben öyle bir şey değilim yani. En iyisini yapabilmek için kıçımızı yırttık ve iyi kötü bir isim kaldı geriye. Tabii şimdi şöyle bir şey oldu. Artık ilk bir sene... İki sene ben Türkçe müzik yapmaya başladıktan sonra Batu Akdeniz'in solo projesi gibi. Şimdi Batu Akdeniz çok Heavy Sky'ın çok üstüne çıkmaya başladı bu sefer. Hmm. Şimdi millet bana geliyor, abi senin böyle bir grubun mu varmış? Artık bize 80-85'lik kesim öyle bir noktaya geldi. Hani abi şu yeni keşfettim ya çok iyiymiş falan diye işte. Onun gibi şeyler olmaya başladı. Yani günün birinde belki tekrar bir şeyler yaparız ama şu an benim Batu Akdeniz olarak oturttuğum isim benim çok cezbediyor, çok mutluluk veriyor ve hep daha fazlasını yapmak istiyorum. Aslında Heavy Sky'daki hissettiğim müzikal misyonu da hala hissediyorum. Çünkü çok az artık rock müzik yapan, Türkçe rock müzik yapan sanatçı kaldı. Ben hani daha farklı, Türkiye'de daha az yapılmış bir rock müzik tarzını entegre etmeye çalışıyorum Türkiye'ye. İşte bazen işte Yavuz Çetin'e benzetenler oluyor, bazen başka bir şeye benzetenler oluyor falan. Ben çok mutluluk duyuyorum abi. Yani kendi tarzımı oturtturana kadar iyice. Hı hı. Ve geride iyi bir şeyler bıraktığıma emin olana kadar savaşmaya devam edeceğim. Benim için olay bundan ibaret.
Evet.
Şahane. Peki harika. Şöyle bir bu gerçi hani planlanamaz bir şey olur muhtemelen ama ben de hani olması gerekenin her tarzdan bir şeyler dinlemek olduğunu düşünüyorum. Hı. Ve senin de böyle bir durumun var. İleride böyle şu anda yaptığından bambaşka bir ne bileyim yani ne olabilir ya bundan daha başka ne bileyim elektronik müzik ya da direkt bayağı bildiğin pop müzik gibi bir şey yapman gerekirse bu seni rahatsız edecek bir şey mi olur yoksa yo abi o da olabilir gibi bir kafan var mı?
Ya çok güzel bir soru bu. Ben iki tarz müzik olduğuna inanıyorum dünyada. İyi müzik ve kötü müzik. Yani gidebileceğim en uç noktayı bilmiyorum ama şöyle bir şey yapmayı bir gün çok istiyorum mesela. Bunu aslında Gary Clark Jr. diye bir Amerikalı şu an çok ünlü olan bir blues rock gitaristi var. O yaptı son albümünde. Hip hop ve trap elementleriyle rock müziği birleştirdi ve inanılmaz güzel bir şey çıktı. Grammy ödülü aldı zaten geçen sene. Eğer dinlememişseniz, yayını dinleyen arkadaşlar da dinlememişse mutlaka öneririm. Gary Clark Jr.'ın This Land isimli albümü. Ya ben böyle bir şey yapmayı çok istiyorum abi. Yani çünkü hip hop'la örneğin rock'n'roll'u birleştirmek bence şöyle bir şey anlatıyor insanlara. Hani tamam şu an evet mainstream olan ana akımda sürekli duyduğumuz şey trap ve hip hop ama rock'n'roll hala dünyanın en cool müziği yani. Bunu hani eğer farklı bir şekilde yaparsanız hala öyle.
Evet.
Yani insanların yani o tarz faşistliğini aslında ben böyle bilmiş konuşuyorum şimdi. Benim de yaptığım dönemler oldu. Ama mesela hala yapan adamlar var abi yani. Hani adam grunge'ı kabul etmiyor ya. Grunge'cılara laf atıyor. La oğlum grunge biteli 30 sene oldu. Sizin deri taytlıları da tekmeledip gittiler yani. Sonra grunge'cıları da birileri tekmeledi. Yani artık neyin peşindesiniz? Abi bunların hepsini bir basamak olarak görmek lazım. Yani hepsi bir inşaatsa bu. Bir tuğla atıyor abi. Grunge'cılar üstte bir tuğla atıyor. Alternatifçiler geliyor onlar işte sıva atıyor bilmem ne. Bunu böyle düşünmek lazım. Millet niye yarıştırıyor Fenerbahçe Galatasaray gibi ben hayret ediyorum. Yani müzisyenler yapıyor bunu komedi yani. Baya bunu bir şeyler yapmış müzisyenler yapıyor hala. Çok komik. Bu da bir tek Türkiye'de var ha yani. Gülüp geçerler yani başka yerde.
Evet yani.
Bugün bir yazı okudum az önce hatta böyle yine. Ya fix sanat nedir? Neden bu eser sanat eseri olmalı falan gibi böyle. O minvalde bir şey. Onu düşünüyordum işte konuştuk Oktay'la. Yani ne mahsuru var dedim. Yani bir halının da sanat sayılmasının, bir kaşığın da sanat sayılmasının ne mahsuru var? Yani
evet.
Sonra şeyi düşündüm. Ne bileyim işte şu anda mesela teknolojik sanat olarak yapılan bir takım şeylerin izleyiciyle buluşması için bir müzeye ihtiyacı varsa eğer, o müzenin bunu bir sanat eseri kabul edebilmesi için mi belirli formlara yönelik üretilmesi gerekiyor acaba eserin? Ya ya da bunu adam çünkü yapsa evinde kime gösterecek bunu? Hani belki Instagram'dan paylaşır falan da hani o işte onun Instagram'ındaki kitle ya yani kitle kullanımı falan şimdi oralara girmeyeceğim de onun Instagram'ındaki insanlar ne bileyim Akbank sanata giden tayfa olmayabilir. Bu sefer o adam Akbank sanata giden tayfaya bunu göstermek isterse Instagram bunun için yeterli olmayacaktır. O yüzden mi acaba böyle şu benim yaptığım şimdi sanat eseri falan kafasıyla Akbank sanata mı gitmesi lazım falan diye düşündüm böyle. Sonra giderek daha böyle her şey boş gelmeye başladı. Abi çok yersiz çalışmalar bunlar yani gerçekten ne alakası var falan diye o söylediğini çok iyi anlıyorum o yüzden. Türkiye ile falan da bence bunun kısıtlı bir şeyi yok. Gerçekten zihniyet evet. Artık ayrıştırmaya aslında bu kadar multidisipliner çalışmalar olmasına rağmen daha
aynen.
Da çok ayrışmaya başladı.
Kesinlikle
bir
öyle. Çok çok doğru.
Farklı bir noktaya gidiyor yani. İyice
çok
çatışmalar
doğru.
Başlıyor bu sefer.
Aynen öyle.
Evet.
Aşırı doğru.
Abi.
Ya işte birazcık yönetim çok özür dilerim lafını veriyorum. Hani biraz da şey yönetim biçimlerinin ve devletlerin de politikalarının bir sonucu olarak görüyorum ben aslında sürekli çoğunlukla özgürlük pompalanıyor ama bir yandan da inanılmaz bir ayrıştırma var. Bence onun aslında mutlaka sosyolojik bir etkisi var yani sanat disiplinlerine olan bir etkisi mutlaka var.
Evet.
Yoksa bunu konuşuyor olmazdık yani.
Evet kesinlikle.
Tabii algıyla evet algı manipülasyonu, algı yönlendirmesi falan aslında öyle bir şey. Ne evet. Gündem olursa senin algın ona göre değişiyor.
Evet.
Ve gündemdeki şeye göre sen de biçimlenmeye başlıyorsun. Ondan sonra da tabii işte 1000 yıl öncesinin sanat anlayışıyla bugüne baktığın zaman abi bu sanat eseri değil diyebiliyorsun ama birazcık şey olmak lazım. Her dönemin insanı olmak diye bir tabir vardır ya birazcık
evet.
Kafaya girebilmek lazım.
Ya bir de yapan sanatçının niyetine göre de değişir o. Yani bu yapar onu belki 50 yıl sonra bir alıcısı olur. Belki hiç olmaz. Belki 2 hafta sonra olur.
Evet.
Onu tabii bir yere de konumlandırmıyordur yaparken. Yani ben şeyi düşünmüyorum şahsen. Ben müziğe bir üreten biri olsam ya bu Akbank sanatta olur mu ya diye düşünüp onu yapmam. Yani ne bileyim. Yani ya, öyle dedin demiyorum. O
biraz daha spesifik oluyor.
Anladım.
Ben diğer sanat üretimleri, diğer sanat üretimleri neyse.
Yani
onu kastederek bir şeyler okumuştum. Onun üstüne.
Ya sonuç olarak sanat gibi. Ürünü bir bakış açısıdır sanatçının. Ben öyle görürüm. Resim, heykel, işte müzik fark etmez. O ardından gerçekten üzeri, yani gerçekten bir fark yaratıyorsa var bir sebebi ki o yüzden coğrafyalar tanımaksızın herkes o kült olabilecek sanat eserlerinin peşinden gidiyor. İşte bununla ilgili bir kitap okuyorum. Aslında Geleceğin Fiziği diye bir kitap. Çok önemli bir popüler bir bilim adamı Michio Kaku diyor. Kaku diye. Çekik gözlü New York'ta bir adam.
Çekik gözlü.
İşte sürekli anlatıyor gelecekte neler olacak. İşte 2100 yılında ne bileyim 2030 yılında artık elektrik şartellerin değil de Wi-Fi açma kapama tuşlarını kaldıracağız. Duvarlarımız, duvar kağıtlarımız işte telefonlarımızdaki gibi olacak bilmem ne falan. İşte bu teknoloji ne yapacak, sanat ne durumda olacak falan. Kitapta bahsedilen şey yani nasıl 300 yıl öncesinde de inanılmaz resimler yapılıyorsa hala bunun bitmeyeceği ve devam edeceği.
Evet,
tabii ki değişse de bunlar sürekli devam edecek şeyler. Bir şekilde evet. Şekil değiştirebilir. Ama hiç bitecek şeylermiş gibi gelmiyor bana.
Çok doğru.
Şey değişiyor belki. Araç değişiyor şu anda.
Evet. Yani işte
ne bileyim fırçadır, palettir değil de CNC tezgahı oluyor yani belki.
Sergilediğin yer değişiyor falan.
Değişiyor tabii. Yani ya da işte yıllar geçtikçe eskiye dayalı çalışmalar yapılıyor. Daha keşfedemediğimiz, bilmediğimiz şeyler de var doğal olarak. Görmediğimiz sanat eserleri vardır yani. Hepsi de tamam %90'ından haberimiz olmuş olabilir ama bir %10'luk kısımla alakalı hiçbir şey bilmiyoruz da olabilir yani.
Bence yüksek şu an ihtimal. Hatta şu anda üretilen, bu sanat eseri olsun da olmasın, üretilen her şey için konuşuyorum. Bence illaki kaçırıyoruz. Özellikle müzik alanında işte her gün milyonlarca bir şey yapılması biz hani Özgür'le de hep bunu konuştuğumuz için hep aynı şeyini söylüyorum Özgür'ün. İyi olan şeyler muhakkak ki birileri tarafından dinleniyor diyor Özgür ama ben kaçıracağımızı da düşünüyorum şu anda.
Ya kaçanlar mutlaka var arkadaşlar ya.
Mutlaka
yani
var.
O kadar
yani,
fazla şarkı yayınlanıyor ki.
Yani ben
çok fazla şey var çünkü.
Ya kendimden örnek vereyim işte dünyaca ünlü piyanist Aydın Esen Türk dahi bir adam. Herkes biliyor zaten. Bir tane albümü konulmuş. 750 kişi falan dinlemiş. 89 yılında kaydedilmiş Almanya'da bir albüm. 3 gündür gerçekten onu dinliyorum. Nutkum tutuldu yani. Ya 89 yılında bu müzik gerçekten oraya gitti mi? Ve inanılmaz bir Türk tarafından yani milliyetçileştirmiyorum ama sonuç olarak orada olan o coğrafyaya, o müziğe uzak olan birinin gidip öyle bir albüm kaydediyor olması evet, her müzisyen dinlemeli diye düşünüyorum. İnanılmaz güzel çünkü.
Hiç yani olmayacak insanlar Aydın Esen'i yani olmayacak dediğim hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar insan ünlülerden diyorum hani yabancı müzisyenlerden. Aydın Esen'i çok seviyor ve çok iyi biliyor.
Kesinlikle yani. Orada yani inanılmaz popülariteyi tercih etmemiş bir adam. Kendi de bunu söylüyor yani iyi olmayı yeğleyen bir adam. Popüler olmaktansa evet. O altı boş olan popülariteden bahsediyor bence.
Evet.
Ben
evet.
O bakış açısını seviyorum. Herkes öyle olmak zorunda değil diyorum ama ben 89 yılında o albümün yenilikçiliğine, kaydedilişine, çalım pratiklerine hepsini ağzım açık 2021 yılında dinliyorum yani şu an. Yani bana onun kafası daha yeni gelmiş
şey
yani.
Zamansızlık
böyle yani öyle şey. En azından böyle bir metafor olarak onu kullanmış oldum. Vardır daha ne bilmediğimiz neler vardır yani deyip bu ağır sanat konusundan çıkabilir miyiz artık yoksa omzumuza oturacak yani.
Hayır çıkamayız. Şimdi söyleyeyim bakalım. Sanat için midir?
Eyvah. Ayrı bir podcast. Ayrı bir podcast lazım.
Yok. Katiyen öyle bir soru sormayacağım tabii ki.
Tamam ben konuyu yine topluyorum. Konu toplama görevini üstlendim. Abi ben nedendir hani farklı düşünüyor da olabilirim. Bir gaf da yapacak olabilirim ama bunu söylemem lazım. Abi, Ufuk Beydemir ve seni Türk rock tarihinde ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü ikinizin de
abi, eyvallah.
Yani yarattığı şey yani yeni bir rock dalgası gibi başlayan ve bunun da hani gerçekten hakkını vererek yapan iki sanatçı. Mesela Ufuk'la da çok Ufuk'la deyip böyle asker arkadaşım gibi şey yapmak istemem ama çok çok eskiden onunla böyle şey yapardık. O da çok ağır grunge'dir. Ben de çok grunge dinler severim. O zaman konuşurduk. İşte onun bir Mustang Fender'i vardı. Squire Fender'i vardı. Mustang kasa. İşte onun üzerine konuşurduk. Böyle Facebook yeni çıkmış. Ben internet kafeden Ufuk'la konuşuyorum falan böyle. Onların böyle, hatta internette aradım bulamadım ama Grunge Katilleri diye de bir kısa filmleri vardı. Böyle bir, tam bir Grunge'la çok Grunge'ı T'yi alan ama çok da içeriden bir kısa filmde. Oradan konuşuyorduk. İkiniz de böyle bir yeni bir rock dalgası havası Türkiye'ye kattınız öncelikle. Bunu söylemem
gerekiyor. Abi çok teşekkür ederiz ya. Estağfurullah diyeceğim. Çok mutlu oldum. Çok böyle düşünmen çok, gerçekten çok özel benim için. Çok teşekkür ederim.
Yani hani seni de hani Asımcan Gündüz'le son sahnesini seninle gerçekleştirmiş bildiğim kadarıyla.
Evet.
Yani böyle de bir yer var. Hani bir kültürel bağlılık da var. Hani gelenek ve gelecek arasında da bir yerdesiniz şu anda. Yani buraya bu taraftan konuşacak olsak Türkçe rock için neler görüyorsun abi? Hani şu anda tamam mainstream rap. Ama hani sen bilirsin, kendi dinleyici profilini bilirsin. Yani hani derler ya işte punk öldü diyorlardı. Şimdi rock öldü, bilmem ne öldü. Cartürk bir şeyleri mezara gömmeye çalışıyorlar ama senin düşüncelerin ne bu konu hakkında?
Yani mezara gömülecek tarzlar değil abi. Mezara gömmeye çalışanların hiçbirinin hiçbir şeyden haberi yok. İşte Alex Turner, Arctic Monkeys'in vokalistinin bir ödül alırken bir konuşması var. Birkaç senelik falan olması lazım. İşte diyor ki ah diyor. O bir de böyle serseri piçtir ya böyle. İşte ah diyor. Ah diyor işte rock and roll diyor. Hep öldü derler ona diyor. Ama o her zaman orada sizi bekliyordur diyor. Böyle belli kafa uçuyor yani ama. Ve böyle hani millet ayakta alkışlıyor. Ya abi yani çok komik hani. Yani rock öldü diyen bir insanın rock'n'roll'un tarihiyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Büyük ihtimalle o insanın şu an dinlediği şarkıların da üreticileri rock'n'roll dinlemiştir falandı filandır. Yani sadece rock'n'roll evrimleşiyor şu an. Bir değişim aşamasında ve şunu da hiç unutmamak lazım. Yani rock'n'roll dünyanın en uzun süre mainstream kalan tarzı. Öyle bir tarz daha yok. Yani hip-hop ve rap diyeceğim. Onlar da sonuçta tabii ki yine 60'lardan besleniyorlar falan filan da hani o kadar uzun süre mainstream kalan bir tarz yok. 60'lardan ta 90'ların sonuna kadar neredeyse rock and roll hep mainstream kaldı.
Daha da eskiye yani de götürebiliriz hatta yani.
Yani işte aynen Elvis'leri falan işte Chuck Berry'leri falan evet. Düşündüğün zaman hani bitmiyor yani sonu ucu bucağı olmayan bir tarz. O yüzden bunu böyle değerlendirmek çok yanlış bence. İlgilenmiyorum da böyle düşürenlerle açıkçası. Yani çok benim inanın çalıştığım insanlar diyeceğim. Yani müzisyen olarak değil ama müziğimi duyururken yararlanmak istediğim, tanıştığım, konuştuğum ve bazen çalıştığım insanlar bile bu yanılgıya düşüyor ama ben bunu böyle düşünmüyorum. Bunu bir kenara bırakırsak Türkçe rock için ya şöyle benim gördüğüm iki şey var. Bir tanesi iyi, bir tanesi kötü. Önce hangisini duymak istersiniz diyeceğim. yani iyi olan şey şu. Şu an artık odasında gitar çalan bir çocuğun şarkısını prodükte etmek için, kaydetmek için bir tane hoşaf, vampir bir tane prodüktöre ihtiyacı yok. Yani anlatabiliyorum değil mi demek istediğimi? Ya da bir tane vampir bir menajere ihtiyacı yok. Ya da bir tane vampir bir plak şirketine ihtiyacı yok. Yani bu tarz genel örneklendirmeler çok özeldir. Ya benim çok sevdiğim bir plak şirketim var. Çok sevdiğim bir menajerim var. Onları ayrı tutuyorum. Ama demek istediğim şu.
Vampir çok güzelmiş bu arada. Dracula plak falan saçmalama.
Maalesef çok fazla var. Evet evet. Ya çok fazla var piyasada. Çok fazla var. Üstüne kim alınmak istiyorsa alınsın yani. Alınmak istemeyen öyle değildir zaten. Yani buna ihtiyacı yok. O yüzden buradan sesleniyorum bir siyasetçi edasıyla. Sen odasında gitar çalan çocuk, durum ve şartlar ne olursa olsun vazgeçmeyeceksin eğer müziğine inanıyorsan gerçekten. Sadece çok çalışıp en iyisi olmak için deneyeceksin. Bu iyi şeydi. Kötü şey şu. Şimdi herkes şey peşinde. Gitar çalıyorsun. Teori öğrenmek istiyor abi herif. Tamam çok güzel. Tabii ki o gitarda hangi notanın nerede olduğunu bileceksin. Hangi gamdan çalıyorsan onu bileceksin falan filan. Ama abi çok yetenekli müzisyenlerimiz var. Çok yetenekli genç yeteneklerimiz var. Ama müzik dinlemiyorlar abi. Yani bu en basit, en basic yapılacak şey. Yani şöyle abi ben sadece grunge dinliyorum dersen ya da ben sadece klasik rock dinliyorum dersen belli bir kalıpta mutlaka hapsolursun.
Tabii.
Yani lütfen, o yüzden hani ben herkese söylüyorum abi, iyi müziğin peşinden gidin. İyi müzik. Dinlediğiniz hiçbir sanatçı, yani Metallica, Megadeth, işte çok nasıl diyeyim, ekstrem tarzlardan bahsedeceğim. Hani daha metal olan, daha sert olan tarzları icra eden büyük sanatçıların bile en favori müzisyenleri hep kendi tarzlarının dışında olanlardır. Bakın Lemmy. Lemmy mesela Beatles'ı çok severdi. Bayağı Motörhead'deki Lemmy'den bahsediyorum.
Tabii.
Bunu yapmıyor müzisyen, yani müzisyenlerimiz, konuşamadım. Abi yani onu bir bırakmaları lazım bence. Gelecekten bahsettiğin için bunu soruyorum. Yani müthiş yetenekler var. Ama abi bu, yani gitaristler mesela, abi şu şeyden bir çıkın ya. Şu şred kafasından bir çıkın ya. Allah aşkına ya. Yani ne çaldığınızı bir duyalım ya. Yani ne anlatıyorsunuz abi sen? Bir tane kafeye gittin, kahve isteyeceğim. Ben kahve isteyeceğim mi diyorsun basit, simple ve etkili bir şekilde? Yoksa ben kahve istiyorum, americano, latte koy, üstüne süt koy falan, böyle mi istiyorsun abi bunu? Yani aslında müzik insanoğlunun duygularını abi aktardığı bir yöntem. O yüzden lütfen yani şu şey kafasından lütfen çıkın abi. Çok yeteneklisiniz ama cümle çalın abi yani. Allah aşkına ya. Yani çok çok üzülüyorum çünkü abi. Yani sonra ne oluyor biliyor musun? Hocalar da bunu çok lanse ediyor çünkü. Hı hı. İşte şey, şan hocaları, teknik. Aa, işte ağzını açmadı. Ağzını açarak söylemelisin. Niye abi? Bob Dylan ağzını açarak mı söylüyordu? Kim söylüyor abi bunları ya?
Tabii. Doğru.
Yani
doğru.
Teknik tabii ki önemli. Senin sesini incitmemen için. Bak o ayrıdır. Ama sen robot yetiştirir gibi herkese aynı şeyi verme. Belki herif ağzını kapatarak söyleyecek ve çok iyi şarkılar yazacak abi. Ne olacak sonra?
Evet. Ya bu konservatuardan yani bir hocam var. Onun da bir lafıdır bu. Klişeleri bil ama hiçbir zaman uygulama diye. Hani evet. Ben de elektro gitar çalan biri olarak, yani hani işte ne diyelim, 80'lerin 70'lerin o gitar hegemonyasına baktığımız zaman, evet, shredler, sweepler, teknikler, bilmem bir şeyler, daha sonra işte farklı, işte o melodik daha metalin daha sert türlerinde görebiliyoruz ama son zamanlarda şöyle tırnak içerisinde çok takipçili ama gerçekten iyi gitaristlerin çalışlarına baktığım zaman, yani duygunun ön plana çıktığını görüyorum. Artık hani tamam, teknik var, tekniği biliyorsun ama duyguyla bir gitarı çalmak, yani o cümle belki çok basit bir cümle ya da ne bileyim yaptığı band çok basit bir band belki de ama onun doğru yerde doğru zamanda kullanımı çok öne çıkıyor. Yani son zamanda dünyada
ya,
böyle
o kadar
oluyor.
Haklısın ki kesinlikle. Ben bu arada yani şey olmasın, yine dinleyenlere söylüyorum, hani yanlış anlaşılmasın şimdi. Shred çalınacak yerler var, shred çalınmayacak yerler var abi. Yani ben yeni gitaristlerden bahsettiğimiz için bunu söyledim. Yani ilk hedef shred olmamalı. Ben netim bu konuda yani. Kesinlikle sen bir cümle kurmayı öğreneceksin. Ondan sonra shredini yapıyorsan yap. Bence onu da her yere yedirme. Bu da benim kişisel tercihim. Ama benim mesela Alter Bridge'i acayip severim. Metallen, rock'ı, post-grunge'ı çok güzel birleştiren bir gruptur. Mark Tremonti de inanılmaz shredçi ve bir yandan da çok melodik harika solar atan bir gitaristtir. İlk hedef shred olmamalı bence. İlk hedef teknik olmamalı. İlk hedef önce senin muntazam cümle kurabilmen ve muntazam vibrato, muntazam bend, muntazam timing, bunlar olmalı. Yani bu shred falan ya da teknik sonradan gelmeli. Buna bir dikkat etsek, bir de birazcık daha işte... Şimdi çok güzel cesur yeni gruplar çıkıyor. O beni acayip mutlu ediyor. Ya indie çok güzel gruplar var. Ben eskiden daha ön yargılıydım. Şu an çıkan yeni indie gruplardan da gerçekten sevdiklerim de oluyor. Bence parlak sadece bir kıvılcım bekliyor. Yani Türkçe rock müzik daha zamanı var. Tekrar en azından birazcık daha ciddiye alınmasına. Ama zamanla olacaktır. Yani hiçbir tarz ölemez. Sadece o dönem birazcık kayboluyor gibi olur diye düşünüyorum. Hı
hı, evet. Abi bir de şeyi sormak istiyorum. Ya bu arada hani bütün bunlar olurken sen işte Carl Golden'la çalıştın ve çok yurt dışında da çok aşırı duyuldu bu yaptığın projeler. Ayrıca bir Living on Prayer yaptınız farklı ülkelerden müzisyenlerle.
Ha, çok ufaktım o zaman aynen. Nereden buldun abi oğlum? Vallahi helal olsun.
Aynen. Süper. Yani hatta yaptığın coverlarda Guns N' Roses üyelerine kadar da ulaştı. Bu deneyimleme, bu şey nasıl oldu? Yani internetten bir araya gelme, internetin bu avantajı sana sunması. Eminim ki tabii ki yeteneğinle de doğru orantılı. Sonuç olarak internette bir sürü video var ve herkes herkesle cover yapmıyor. Ama işte sen İngiltere'nin en çok dinlenen YouTuber'larından biriyle böyle bir şansı yakaladın. Bu nasıl oluştu bu fırsat? O mu sana yazdı, o mu seni buldu, sen mi?
Ya o aslında vokalist arıyordu ve o zaman çok da aşırı ünlü değildi. Yani yeni başlamıştı Carl. Ben onun videolarını çok beğeniyordum. Ben de 19-20 yaşında falandım büyük ihtimalle. Hmm. Dedim ben olur ya, ben gelirim hani istersen, böyle bir mail attım. İşte söyleyebilirim, deneyebilirim bir şey falan, şu bu bilmem ne. Sonra galiba bir demo video kaydedip gönderdim. Öyle yürüdü abi o iş. Sonra biz Paris'te konsere falan gittik Carl'la, beraber çaldık. Çok komikti yani, hani insan, çünkü hani var ya, insan gerçekten hayret ediyor diye. Yani adamla internetten tanışıyorsun. Bir anda bir bakıyorsun, yan yana çalıyorsun falan. Çok komik. Dünyanın bir ucundan o geliyor. Sen bir ucundan geliyorsun. Ama orada işte akşam gitar manyetiği muhabbeti falan yapıyorsun. Konserden sonra işte elinde içki falan. Çok güzeldi. Çok çok eğlenceliydi yani. Sonra çocuğu oldu, evlendi falan. Çok görüşemiyoruz bu ara ama inşallah iyidir o da.
Evet. Çoluğa çocuğa karıştı.
Harika. Harikaymış.
Allah öyle.
Evet. Peki.
Çok yaşlandık. Güzel. Tabii birazcık da... Ay, pardon,
bir şey demeyecektim Esin. Sen şey yapabilirsin.
Biraz da böyle şey oluyor galiba. Neticede hani Türkiye'nin durumunu şimdi bildiğimiz için çok böyle hani herkes abi Türkiye'de şöyle bir müzisyen var falan gibi birilerini aramıyor yani. Hem birazcık o az önce bahsettiğimiz gibi açık fikirli, açık zihniyette birisi olman gerekiyor. Hem de birazcık belki o gençlik ateşiyle yani azıcık saldırmak gerekiyor birilerine ki senin yaptığın şeyleri de belki geliştirecek şey olabilir. Çok alakasız bir örnek olacak ama hani böyle bir işe kalkışırken önce malzemeyi mi almak lazım yoksa önce o işe mi kalkışmak lazım? Hani o ikisi çok şeydir ya, kapışır ya birbiriyle. Yani abi sermaye yoktur ama malzemeyi alıp başlaman gerekir. Bunun için kredi çekmen gerekir falan. Çok girmek istemezsin. Sonra işte fikir vardır, o gaz vardır ama bilemezsin de böyle abi işe girdikten sonra ne olacak o zaman falan filan diye. Biraz galiba o işte 19-20 yaşlarında şu anda evinden bir şey yapanların da çoğalmasıyla alakalı olarak söyleyeceğim. Bu interneti birazcık daha o anlamda efektif kullanılabilir belki. Yani birilerine saldırarak yaptığın doğru şeyleri dinleterek.
Kesinlikle çok doğru ya. Bir de işte sürekli büyüyen bir havuz. Hani eskiden arayıp bulamadığım şeyleri şimdi daha rahat buluyorum. Ve bu büyük ihtimalle 2-3 sene sonra daha şey olacak. Sizin için de öyledir abi. Yani hani o yüzden bitmeyen bir havuz. Bunu olabildiğince bu havuzda yüzmek lazım. Yani Binali Yıldırım gibi hani ne diyordu o da işte delirirsiniz çok düşünmeyin. bulut sistemi aynen. Aynen onun gibi yani. Delirmek bir, serbest bunda ama.
Bir bulutlara girin bakalım. Daha ben de saçmalıyım.
Evet aynen.
O zaman gelsin mi tek sorumuz?
Hadi bakalım neymiş? Çok merak ettim abi.
Abi bizim konuklarımıza sorduğumuz spesifik tek bir sorumuz var. Bu da şu. Müzikle ilgili yaşadığın en anksiyeteli an ya da en anksiyeteli anın hangisidir?
Tabii çok mantıklı yani podcast'in isminden düşününce. Bir kere sahneden düşmüştüm.
Çok hadi net.
Eğer sayılıyorsa yani bu, eğer sayılıyorsa. Çok da sevdiğim bir hanım arkadaşımın üstüne düşmüştüm. Yani beni sağ olsun tutmuştu. Teşekkür ediyorum kendisine de. Böyle kucağı yani elleriyle ellerini iki kenara açıp beni yakalamaya çalıştığını çok iyi
hatırlıyorum. Skydiving falan değildi ama değil mi? Yani net.
Yok abi işte öyle olsa çok cool oluyor da ben direkt böyle istemsiz şekilde düştüm yani. Şey de şimdi şöyle bir şey, yine o Kızılay'da çaldığım yıkık günlerime döneceğim hemen. O zaman gecede iki program yapıyordum ben. Yani iki saat bir yerde tek başıma çalıyordum. Ondan sonra iki saat de grupla çalıyordum. Ve totalde yani kazandığım para 300 lira falandı gecelik, öyle söyleyeyim size. 150'şer lira alıyordum. Sene 2012. Sürekli içiyorsun bir de ister istemez. Bir de gençlik diyeceğim ve hala da gencim umarım da, yani çocukluk diyeceğim. Sürekli de içiyordum ben, hani şey geçsin, zaman geçsin diye. Rahatlamak için tabii. Şu an hiç içmem mesela, alkol almam. Çünkü sesimi çok kötü yapıyor. O zaman onu düşünemiyordum. Neyse, konu çok dağıldı. Çok içtim. İlk program. Oradan taksiye bindim yetişeceğim diye. İkinci programa gittim. Abi ikinci programda da artık gücüm kalmamış. Halbuki yani oğlum sen 60 yaşında mısın? Niye gücün kalmıyor? Tabure aldım bir tane. Tamam mı? Tabure aldım. Bülent Ortaçgil'e dönüştüm bir anda. Oturarak söylüyorum. Ondan sonra neyse iyi güzel. Abi benimle oynar mısın falan filan modunda söylüyorum yani. Abi ondan sonra çok iyi hatırlıyorum. Bak Lenny Kravitz çalıyorduk. Abi tabureden bir düştüm. Ve sahne taburenin tam ucu, tabure tam sahnenin ucundaymış yani. Tam şöyle duruyormuşum zaten sürekli.
Of.
Abi bir düştüm. Asena diye vokalist arkadaşım vardı. Hala var. Kara Kedi'nin vokalisti. Belki bilenler vardır. Asena sağ olsun. Beni çok güzel tuttu. Çok teşekkür ederim. Her gördüğümde onu söylerim. Asena sen beni tuttun. İnşallah bir gün ben de seni tutacağım diye. Ama Asena düşmüyor yani. Asena diving yapıyor. Hala yapıyor mu bilmiyorum da. Tabii diving yapıyorsa da tutanlardan olmak istemem. Kafam gözüm yarılmasın diye. Ama çok güzel, çok güzel bir anıydı yani şu an düşündüğüm zaman. Bayağı tırsmıştım. Bir yerimi kıracağım herhalde falan diye. Sağ olsun Asena'cığım beni süper kahraman gibi kurtarmıştı.
Evet, bu arada
çok şanslıymışsın, sevindim.
Bu arada daha çok dün Esin'le konuştuk, acaba Asena'yı konuk alsak mı? Hani davet etsek gelir mi falan diye böyle bir.
Ha gelir tabii, niye gelmesin? Bence gelmek ister. Ben konuşurum onunla istiyorsanız.
Evet, burada güzel bir şey oldu buradan. Evet, neden olmasın? Olur olur.
Evet ya, konuyu açtı değil mi?
Olur olur.
Evet. Yani güzel bir anksiyeteymiş. Yani Bülent Ortaçgil'den evet. Asena Diving'e geçen güzel bir anıydı.
Kesinlikle çok güzel. Bunu, bu hatırayı sorabilirsiniz ona da. Hatırlayacağını düşünüyorum ben.
Naif bir anksiyete geldi ama. Ben daha böyle hard bir şey beklemiştim. Hani abi yurt dışındaki bilmem ne de şöyle bir şey olmuş. Ben bu tabure biraz bu naif kaldı.
Ya valla başka hatırladığım, ya ilk bir sahneye çıkarmışlardı beni. Flu diye çok iyi bir grup vardı Ankara'da 2010'larda. Onlar beni pasajda bir sahneye çıkarmışlardı. Ben de o zaman yani hiç yıllardır sahneye çıkmıyorum. Basitten gitar çalıyorum. Kiss çalıyorlardı. Bir de obezim yani. Hani ne bileyim böyle alışkın değilim yani. Hareket kabiliyetim falan da şey. Bir anda beni sahneye attılar. Pasajda tıklım tıklım olurdu o zaman. O zaman inanılmaz şey olmuştum yani, çok kalp krizi geçiriyordum o zaman. Evet bak doğru söylüyorsun ama Esin, yani benim şeyim yok galiba çok fazla.
Evet.
Öyle işte takılıyorduk ve iki tane kız geldi falan. Öyle bir anım yok. Ben hep gitarımı toplayıp eve dönen çocuk oluyorum ben. İyi çocuğum, temiz çiçek çocuk. Düşüyor falan işte, dayak yiyen süper kahramanlar olur ya falan, düşüyor.
Yani iyidir ya. Çok anksiyete dalmamak gerekir zaten.
İnşallah.
Yani bunu ben söylüyorum falan. Sanki dünyanın en anksiyetesiz insanıymışım gibi ama. Güzel bir anksiyeteymiş. Daha kötüleri olmasın zaten ya. Şaka yapıyorum.
Amin. Evet. Zaten böyle giderse olmayacak sürekli evde olduğumuz için.
Öyle bir şey de. Evde böyle oturma odası anksiyeteleri başlayacak.
Tabii tabii aynen. Aynen.
Yakın bozuldu falan değil mi? Tabii, giderek
tabii. Acaba mutfağa gidebilecek miyim falan gibi.
Sesim geliyor mu anksiyetesi başladı? Geliyor mu sesim?
Tabii sesim geliyor mu aynen.
Şahaneymiş. Batu çok teşekkür ederiz ya. Çok memnun olduk.
Ya ben de öyle arkadaşlar. Çok keyif aldım.